Ayrım 15.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Göz göre göre yok olmuştu o. Kendi görünürlüğünün derinliklerine çekilmişti. Her gün her yerde karşılaşılacaktı eskisi gibi. Sesi işitilip kokusu duyulacak ama asla ona ulaşılamayacaktı. Herhalde kendi varlığına karışarak yok olmak en akıllıca yöntemdi. Belki de bu yüzden delirmişti Cennet'in oğlu. Kendini kendine gömebilmesi için delirmesi için de herkesin akıllı davranması gerekmişti. Eliyle kapıyı göstererek, "Ki şu Cennet'i çağır bana," dedi muhtar. Sesine yavaş yavaş çöken akşam karanlığı karışmıştı. Bekçi gönülsüz adımlarla gidip Cennet'i buldu. Ama kadın onun dediklerine pek kulak asmadı. Hala Çınar'ın gövdesinden ayrılmayan oğlunu ikna edip eve götürmeye çalışıyordu. Bunu başarabilmek için kimi zaman diz çöküp yalvarmaktan, kimi de oğlunun tekmelerinden kaçayım diye sağa sola koşuşturmaktan yorulmuştu aslında. Neredeyse oracağa yığılıp kalacaktı. Bekçi onunla birlikte Çınar'ın çevresine birkaç kez döndükten sonra muhtarın çağrısını yeniden iletti. Cennet durmuş, soluk soluğa ona bakıyordu. Derken peş peşe tükürdü. Bu kadarını hiç beklemeyen bekçi şaşırmıştı. Havayı yumuşatmak için alçak sesle bir şeyler mırıldanacaktı belki ama Cennet buna fırsat vermedi. Ellerini öfkeyle sallayarak bağırıp çağırmaya başladı. Ve dediği anlaşılmıyordu. Gene de uzak bir köpek havlamasını andıran sesi bekçiyi birkaç adımda geriletmişti. Bu Cennet'i daha da cesaretlendirdi. Bekçi bir yandan yüzüne gözüne sıçrayan tükürük damlacıklarını eliyle siliyor, bir yandan da geri adımlarla köy meydanının ortasına doğru çekiliyordu. Sonunda muhtarlık odasının önüne kadar geldiler. Bekçi hala ağzını açıp tek sözcük konuşmamıştı. Gitgide büyüyen gözleriyle öylece bakıyordu. Cennet'in karaltısıyla birbirlerine bağlanmış gibiydiler. Aralarındaki mesafe Çınar'ın yanında neyse şimdi de oydu. Ama artık bu tatsız oyunu bitirme zamanı gelmişti. Bu düşünceyle bekçi ansızın fırlayıp muhtarlık odasına attı kendini. Cennet 5-10 adım ötede taş kesilip baktı bir süre. Sonra kapıya bir avuç dolusu tükürük fırlattı. İkisi de delirmiş bunların, dedi bekçi. Kibriti çakmış, muhtarın başucunda asılı duran kandili yakmaya çalışıyordu. Muhtar masanın arkasında karanlığı büsbütün koyulaştıran kocaman sessizliğiyle hiç kıpırdamadan oturuyordu. İlk bakışta uyuyup kaldığı, hatta öldüğü bile söylenebilirdi çünkü oda aydınlandığında gözleri hala kapalıydı. O sırada pencere tık tık vuruldu. Muhtar Atatürk'le Mareşal Fevzi Çakmak'ın soluk portreleriyle karşılaştı önce. Sonra kapının ardındaki besmeleyi okudu ve yüzünü tıkırtının geldiği yöne doğru çevirdi. Bekçi mavzeri kaptığı gibi pencereye koşmayı düşünmüş ama bir adım bile atamadan olduğu yere çivilenip kalmıştı. Camın gerisinde beliren bulanık bir yüz gitgide onlara doğru yaklaşıyordu. "Cennet'in oğlu bu," diye fısıldadı bekçi. Penceredeki yüz rüzgara kapılmışçasına dalgalandı birden. "Kar neden yağar, kar?" Bekçi ürperdi. "Bırak," dedi muhtar olduğu yerden, "istediği kadar bağırsın. Kar neden yağar, kar?" Bekçi bir sandalye bulup oturmuştu. Ama camdaki yüzden bir an olsun gözlerini ayıramıyordu. Muhtar da aynı noktaya bakıyordu aslında. Hatta bakmasa bile dişlerini cama geçirmiş o yassı burunlu yüzü görüyordu. Belki saatler sonra hiçbir şey göremez oldular baka baka. Ya da yüz kendiliğinden kayboldu. Gene de onlar boşanan pencereye gözlerini dikip bir süre daha baktılar. Ayağa kalktıklarında Cennet'in oğlu uzaklardaydı. "Kar neden yağar, kar?" Bekçi evine giden muhtarın arkasından uzun uzun baktıktan sonra köy meydanının öteki ucuna doğru yürüdü. Hışırdayan çınarın altından geçerken yavaşladı nedense, başını çevirip Rıza'nın dükkanını süzdü. O saatte pencerede hala ölgün bir ışık vardı. Solunu tutarak ayaklarının ucuna basa basa usulca yaklaştı. Rıza iki arkadaşıyla tezgahın arkasında oturuyordu. Önlerindeki tepside bir büyük rakı, 3 bardak, bir kalıp peynir ve turşu duruyordu. Şişe boğazına kadar doluydu henüz. Ama sohbet koyulaşmıştı anlaşılan. El kol hareketleri hızlıydı ve bıyığa boğulmuş üç ağız sigara dumanı saça saça sürekli açılıp kapanıyordu. Derken Rıza ansızın durdu. Sigarasından çıkan duman bile havada upuzun asılı kalmıştı. Ne oldu diye sordu ötekiler. Camda bulanık bir yüz gördüm sanki dedi Rıza. Eğilmiş bize bakıyordu. Üçü de gözlerini cama dikmişti. Kar neden yağar kar? Ses uzaklardan geliyor baksana dedi biri. Cennetin oğlu olamaz. Zaten o değildir diye homurdandı Rıza. Hem yeğenim kaçıracak hem de buraya mı gelecek? Belki de hayal gördün. İnsan cama uzun süre bakınca hep böyle olur. Mutlaka bir yüz görür. Daha doğrusu herkesin asla göremeyeceği halde görmek istediği kayıp bir yüzü vardır. Boş verin artık dedi öteki. Nerede kalmıştık? İki kardeşte. Kar neden yağar kar? Rıza peyniri ince ince dilimlemeye başlamıştı. Dediğim gibi Gülbahar iki kardeşin ikisine de vurulmuş. Orospu gönlü bu töre mi dinler? Artık kardeşlerin biri gelip biri gider olmuş. İkisi de birbirlerinden haberliymiş aslında. Haberli olmamaları mümkün değil zaten. Köyde ne gizlenebilir ki? Hem gizlense bile nereye gizlenir? Neyse şimdi kardeşler öğrendiler ya aynı tasa işediklerini birbirleriyle yarışa başlamışlar. Kim daha tatlı çerez getirecek, kim daha güzel çorap, kim daha çok basma derken yarış iyice kızışmış. Getirilen hediyeleri gördükçe Gülbahar'ın da gülleri açılırmış tabii. Hangisini giyip hangisini çıkaracağını bilemezmiş. Kardeşlerin karşısında da kim ne verdiyse onunla çıkarmış ki herhangi bir terslik olmasın. Rıza peynir tabağının kenarındaki küçük bir dilime dikmişti gözlerini. Anlatılanları dinlemiyordu. Güvercini düşünüyordu şimdi. Binbir umutla onun yüzünü gözlerinin önünde canlandırmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Öyle bir kız hiç yaşamamıştı sanki. Onu bu köyde hiç görmemişti. Adını biliyordu yalnızca. Güvercindi. Elsiz ayaksız, dilsiz dudaksız, hatta gölgesiz bir güvercin. Kar neden yağar kar? Sonra Gülbahar bir gece evine kardeşlerin ikisini de davet etmiş. Belki yanlışlıkla yaptı diyorlar ama bana kalırsa bu düpedüz orospu kurnazlı. Olur ya ikisinden de usanmıştır aspa. Her gün aynı renk gözler, aynı eğri burun, aynı kıvırcık saç, aynı gülüş. Demiştir şunları bir karşı karşıya getireyim de görsünler. Yani Gülbahar'ınki oyun oyunu. Kim maşadır, kim ateş belli değil. Ama şurası kesin ki herhalde bu kancık güllerini iki kardeşe aynı anda devşirtmeyi düşünmemiştir. Rıza'nın gözleri hala küçük peynir dilimindeydi. Öyle dikkatli bakıyordu ki bütün gücünü harcayarak bakışlarını sivri bir çatala dönüştürüp ona sapladığı söylenebilirdi. Dükkanın bereketi, oğlu Ramazan'ın geleceği, güvercinin kayıplara karışan yüzü ve daha birçok şey o peynire bağlıydı sanki. Karşısında oturanlardan birine kaptırırsa dünyası ansızın yıkılacaktı. Bunu önlemek için ona tabaktan alıp bir köşeye koyabilirdi gerçi ya da bir hamlede ağzına atıp rahatlayabilirdi. Ama böyle bir çözüm istemiyordu. Peynir orada gözünün önünde durmalı ve hiç kimse dokunmamalıydı. Ne var ki gönlünden geçen bu dilek bir anda suya düştü. Peynir yerinden birdenbire havalandı ve onun bakışlarının peşinden sürükleyerek sonuna dek açılmış karanlık bir ağızda kayboldu. Rıza gözlerini yummuş, bir yandan peyniri düşünüyor, bir yandan da ulan bırakın artık şu Gülbahar faslını demek istiyordu ama bir türlü konuşamıyordu. Niye daldın diye sordu peyniri yiyen. Bu sırada bekçi kim bilir kaç sokak ötede başını kaldırdı, yavaşça avlu duvarına sırtını dayamış uyukluyordu. Yorgundu. Gene de kerpiç duvarların arkasındaki öksürükleri, horlamaları, bebek ağlamalarını ya da atlarla ineklerin geniş ve sıcak soluklarını işitebiliyordu. Belki ondan başka kimse yoktu şu anda sokaklarda. Herkes kandilini üfleyip uykuya dalmıştı. Uyumamışsa birkaç yatalak ihtiyar uyumamıştır belki. Onlar da kendi soluk alışverişlerini beklediklerini kendilerinden bile gizleyerek geceyi bekliyorlardı sözde. Onlar gözlerini tavana dikip duvarların uğultusunu dinledikçe gece uzuyordu kuşkusuz. Köy gitgide daha karanlık bir sessizliğe gömülüyordu. Bekçi eskiden beri severdi böyle anları. Köydeki evler, avlular ve ahırlar içindekilerle birlikte kendininmiş gibi gururlanırdı. Her şeye sahip olduğunu düşündükçe kafasından tuhaf düşünceler geçmeye başlardı sonra. Söz gelimi birkaç kişiyi gidip yatağında uyurken kurşunlamayı isterdi. Bunların başında Rıza geliyordu tabii. Ardından Cennet'in oğlu, avlu komşusu Vehbi ve daha başkaları. Kimse gıkını çıkaramazdı nasıl olsa. Gecenin en sessiz anında kayıp bir saman çöpünden yeni doğacak çocuğa kadar köydeki her şey onundu. Bunları düşünürken bir sigara yakardı çoğu kez. Mavzeri koltuğunun altına sıkıştırıp uzun boylu bir Azrail gibi Rıza'nın kapısına dikerdi gözlerini. Artık sabaha kadar Azrail kalacağını ve ne yaparsa yapsın asla bekçi olamayacağını anlayınca namluyu ta dip odada yatan Rıza'nın kıllı göğsüne doğrultarak yürümeye başlardı. Gürültü artardı öfkesi. Kocaman bir halat gibi onu Rıza'ya doğru çekerdi. Derken düşmemiş bir tetiğin şıkırtısı bulaşırdı ellerine. Kulakları patlamamış bir mavzer sesiyle çınlar ve gözlerinin önünde vurulmamış bir Rıza ağzını kuş yavrusu gibi açar açar kapatırdı.
Ayrım sonu.